Ayrım 28, sayfa 231. Soyak şöyle devam etmiştir. Atatürk dedi ki, her ikisinin de hayatlarında bir değişiklik olmasını istemem. Şimdi İş Bankası'na ayrı ayrı iki tezkere yaz. Bugünden itibaren her ay İsmet Paşa'ya maaş hesabından verilmekte olan 2000 lirayı 3000 olarak ödesinler. Doktor Saydam'a da aynı hesaptan 500 lira versinler. İsmet Paşa'nın vasıtası arabası temin edilmiştir. Doktor Saydam'a da bizim otomobillerden birini tahsis edersiniz emrini verdi. Derhal mektupları yazdım. İmza ederken Doktor Saydam'ınkine bizzat götürüp vermemi ve arzusunu söylememi, diğerini de bankaya göndermemi söyledi. İş Bankası'ndan aldığım son hesaba göre gerek İnönü gerek Saydam kendilerine tahsis edilen yardımın Kasım 1938 ayına ait olanını da tahsil etmişlerdir. Atatürk eşi Latife Hanım'dan ayrıldıktan sonra Latife Hanım'a verilecek para hakkında Ağustos 1925'te kaleme aldığı yazıda şöyle demiştir. Kendisine mühim bir para vereceğim. Bu parayı aşağıdaki şartlarla İş Bankası'na yatırmayı kendi hayatı için daha münasip düşünüyorum. Senede 6 bin liradan fazla alamayacaktır. Yani ayda 500 lira. Bu parayı mazbut bir hayat için kâfi görüyorum. Senede 6 bin liradan fazla almak isterse veya paranın tamamını birden alıp başka surette kullanmak isterse banka benim onayımı almaya mecbur olacaktır. Şöyle basit bir hesapla tespit edebildiğim kadarıyla Atatürk'ün 1923-1938 arasında maaşından yakınlarına verdiği evler hariç sadece aylıkların toplamı 456.940 liradır. B. Köşk çalışanlarının iaşeleri ve yolculuk masrafları. 1. Yaverler ve muhafız polislerin tüm masrafları. 2. Köşkün içinde ve dışında çalışan bütün müstahdemin iaşesi. 3. Köşkün bütün masrafları. 4. İstasyon binasındaki tüm özel kale memurlarının öğle yemekleri. 5. Sabah akşam misafirlikleriyle birlikte günlük 90-100 kişinin tüm masrafları. 6. Seyahatlerinde devlet tarafından verilen tren veya vapur dışındaki tüm yol masrafları. Başbakan ve milletvekilleri bütçeden yol masrafı ve yevmiye alırken Cumhurbaşkanı Atatürk'ün ve mahiyetinin harcırahı yoktur. Atatürk'ün Çelebi diye seslendiği uşağı Cemal Grand'a yolculuklarda tüm masraflarını Atatürk'ün cebinden karşıladığını anlatmıştır. Atatürk hiçbir yerde belediyelerin konuğu olmamış, her yerde masrafı cebinden ödemiştir. Yalnız 1927 yılında İstanbul'a ilk gelişinde İstanbul Belediyesi'nin konuğu olarak kaldığını hatırlarım. Öbür yıllarda İstanbul'a gelişinde masrafı hep kendi ödemiştir. Hiçbir otelcinin, gazinocunun etkisinde kalmamıştır. Onlar her ne kadar para almak istemeseler de Atatürk bir daha gelmem sonra diyerek parasını öder ve baş yavere sorardı. Gazinocu parasını aldı mı? Verildi cevabını almadan da gazinodan çıkmazdı. Hasan Rıza Soyak anlatıyor. Hele bazen bilhassa İstanbul'da bulunduğumuz aylarda elimize geçen maaş ve tahsisatı masrafları karşılamaz olurdu. Borçlanırdık ve sıkıntıya düşerdik. Böyle durumları kendilerine izah etmeye çalıştığım zaman sözümü keser, gülümseyerek peki Ankara'da kendimizi biraz sıkar, açığı kapatmaya çalışırız der geçerdi. Fil hakika Ankara'da masraf daha az olduğundan birkaç ay içinde vaziyet düzelirdi. Atatürk 1927'de 3 ay, 1928'de 4 ay, 1929'da 2 ay, 1930'da 5 ay, 1931'de 2 ay, 1932'de 5 ay, 1933'te 4 ay, 1934'te 3 ay, 1935'te 5 ay, 1936'da 4 ay, 1937'de 1 ay, 1938'de 6 ay İstanbul'da kalmıştır. İstanbul'a ilk geldiği 1927'de masrafları belediyenin karşıladığı 3 ayı ve hasta olduğu son 6 ayı saymazsak, Atatürk yaklaşık 35 ay İstanbul'da bulunmuştur. Hasan Rıza Soyak'ın İstanbul'da bulunduğumuz aylarda elimize geçen maaş ve tahsisatı masrafları karşılamaz olurdu, borçlanırdık ve sıkıntıya düşerdik açıklamasını dikkate aldığımızda, Atatürk mahiyetindekilerle İstanbul'da bulunduğu işte bu 35 ayda 3 yıl borçlanıp sıkıntıya düşmüştür. C. Yaptığı sosyal yardımlar. Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı maaşının ve ödeneğinin yer aldığı İş Bankası'ndaki 4 numaralı hesabındaki para hareketleri incelendiğinde, yardım, bağış ve giderler için çok ciddi harcamalar yapıldığı görülecektir. Atatürk'ün bu hesabından ilk yıllarda Şişli Sıhhat Yurdu ve Tayyare Cemiyeti gibi kurumlara yardımlar yaptığı anlaşılmaktadır. Atatürk'ün belli başlı sosyal yardımları ve miktarları şöyledir. 1. 20 Temmuz 1922'de Türkiye Öğretmenler Dernekleri Birliği'ne 100 lira bağış. 2. 28 Temmuz 1923'te İzmir'de kurulan İhtiyat Zabitleri Cemiyeti'ne 10 bin lira bağış. 3. 23 Ekim 1923'te eşi Latife Hanım'la birlikte Türk Ocağı'nda açılan resim sergisini gezip sanatçılara destek amacıyla bazı tabloları satın alması. 4. 1 Ekim 1924'te Erzurum depreminde zarar görenlere eşi Latife Hanım'la birlikte 10'ar bin lira yardım. 5. 24 Ağustos 1924'te Kastamonu Kütüphanesi'ne 500 lira bağış. 6. 8 Nisan 1925'te Ankara Memurlar İstihlak Kooperatifi'ne bir numaralı kurucu olmak için 6 bin lira katılım payı. 7. 29 Mayıs 1935'te Türk Hava Kurumu'na 10 bin lira bağış. 8. 20 Temmuz 1927'de Türkiye Öğretmen Dernekleri Birliği'nin fahri başkanlığını kabul ederek derneğe 100 lira bağış. 9. 24 Ağustos 1927'de Üsküdar yangınında evleri yananlara dağıtılmak üzere 5 bin lira bağış. 10. 1928 yılında himayesi altındaki Himaye-i Etfal Cemiyeti'ne Çocuk Esirgeme Kurumu 1000 lira bağış. 11. 7 Mart 1928'de fakir öğrencilere dağıtılmak üzere Çocuk Esirgeme Kurumu'na 1000 lira bağış. 12. 1 Nisan 1928'de Torbalı depreminde zarar görenlere dağıtılmak üzere 10 bin lira yardım. 13. 8 Aralık 1936'da Kızılay'a 10 bin lira bağış. 14. 20 Haziran 1932'de binası yanan Fenerbahçe Kulübü'ne 500 lira yardım. 15. 29 Mayıs 1935'te Türk Hava Kurumu'na 10 bin lira bağış. 16. 8 Aralık 1936'da Adana çevresinde sel felaketinden zarar görenlere dağıtılmak üzere Kızılay'a 10 bin lira yardım. 17. Kurtuluş Savaşı yıllarında Yunan saldırısında yıkılan Eskişehir Mihalıçık Camii'nin yeniden yapılması için 5 bin lira yardım. Atatürk'ün 4 numaralı hesabından ayrıca Terzi Anastas Ekonomidis, Samanpazarı'nda Otelci Mustafa Ağa, Müteahhit Erzurumlu Nafis Bey gibi serbest meslek erbabına ve yanındaki Vekili Harç Tahsin Coşkan Bey, Umumi Katip Hasan Rıza Soyak Bey, Kalemi Mahsusa Memuru Ekrem Bey, Seryaver Rasuhi Bey gibi kişilere de değişik miktarlarda ödeme yapmıştır. Çocukları çok seven Atatürk, hem Çocuk Esirgeme Kurumu aracılığıyla hem de doğrudan çocuklara yardım etmiştir. Örneğin Kılıç Ali'nin aktardığına göre Atatürk bir gezi sırasında Kanlıca'da Atıf ve Saha adlı iki sünnet çocuğuna para yardımı yapmak istemiştir. Çocuklara İş Bankası'ndan bir miktar para verilmesi için hemen oracıkta yazdırdığı mektubu imzalayıp babaları Fuat Bey'e vermiştir. Fuat Bey Atatürk'e teşekkür ettikten sonra "İzin verirseniz bu parayı bankadan tahsil etmeyeceğim." demiştir. Atatürk "Neden?" diye sorunca Fuat Bey şu açıklamayı yapmıştır. "Efendim, parayı tahsil için imzanızı içeren bu belgeyi İş Bankası'na vermem gerekecek. Para alınır, harcanır, gider. Oysa bu belge çok değerli bir hatıra olarak bana, çocuklarıma ve torunlarıma kalır. Bu nedenle para karşılığında bu değerli belgeyi elimden çıkaramam." Bunun üzerine Atatürk, başyaver Celal Bey'i çağırarak İş Bankası'na başka bir mektup yazmasını, o mektupla paranın ödenmesini, bu mektubun ise Fuat Bey'de hatıra olarak kalmasını istemiştir. Şöyle basit bir hesapla tespit edebildiğim kadarıyla Atatürk 1923-1938 arasında toplam 89.200 lira sosyal yardım ve bağış yapmıştır. Sonuçta emekli maaşından Atatürk'ün eline aylık olarak neredeyse hiçbir şey kalmamaktadır. Örneğin Atatürk'ün eline 1932 yılında ayda 9.078 lira emekli maaşı geçmektedir. Bunun 2.000 lirasını İsmet İnönü'ye, 200 lirasını Makbule Atadan'a, 100 lirasını Fahime Zeli Hanım'a, 100 lirasını Hafız Yaşar Okur'a, 100 lirasını Yüzbaşı Hüsnü Erkin'e, 500 lirasını binası yanan Fenerbahçe Kulübü'ne vermiştir. Böylece 9.078 liralık maaşının tespit edebildiğimiz kadarıyla toplam 3.000 lirasını dağıtmıştır. Geriye elinde 6.078 lira para kalmıştır. Bunun da önemli bir bölümünü köşk çalışanlarına ve yolculuk masraflarına harcamıştır. Görülen şu ki Atatürk şahsi gelirlerinden elde ettiği mal varlığının neredeyse tamamını köşk ve yolculuk masraflarına, ihtiyacı olanlara, sosyal yardımlara ve bağışlara harcamıştır. Öyle ki Atatürk vefat ettiğinde emekli hesabında 19.566 lira 80 kuruş, 4 numaralı şahsi hesabında 53.453 lira 18 kuruş olmak üzere toplam 73.019 lira 98 kuruş birikmiştir. Aylık ortalama gelirinin 10.000 lira olduğu kabul edildiğinde yaklaşık 7 aylık geliri kadar bir birikim yapmıştır. Bu durumda göstermektedir ki parayla ilişkisinde çok hassas olan Atatürk, aylık maaş gelirinin dışında başka bir gelir edinme peşinde olmamıştır. Bazılarının dediği gibi rüşvet yememiş, devlet parasını zimmetine geçirmemiştir. Atatürk yardım ve bağışlardan gelen mal varlığını ise şöyle harcamıştır. A. Hindistan'dan gelen paradan kalan 445 bin liranın kullanımı. 1. 120 bin liraya örnek çiftlikler kurmuştur. 2. 250 bin lirayı İş Bankası'nın kuruluşuna harcamıştır. 3. Bu paradan geriye kalan 75 bin liraya İş Bankası'ndan ve Maden Anonim Şirketi'nden hisse senetleri almıştır. B. Abbas Hilmi Paşa'nın bağışladığı 900 bin liranın kullanımı. 1. İş Bankası'nda değerlendirilmiştir. 2 numaralı hesaba yatırmış ve İş Bankası'ndan hisse senetleri almıştır. Yasallık ve etiklik. Atatürk'ün Hindistan'dan gelen parayı kullanması yasal mıdır diye bir soru sorulabilir. Evet, yasaldır. Çünkü bu para doğrudan doğruya Atatürk'e gönderilmiştir. Harcanması, değerlendirilmesi doğrudan doğruya Atatürk'ün kararına bağlı bir paradır. Dolayısıyla Atatürk bu parayı kullanma şeklinde özgürdür. Burada şöyle bir itiraz yükselebilir. Gönderilen yardım parası Atatürk adına gönderilmiş olsa bile bir amaç için Türk ulusunun bağımsızlığı ve halifenin kurtarılması amacıyla Türk milletine verilmiştir. Bu nedenle Atatürk bu parayı kişisel amaçlı kullanmamalıydı. Yaptığı doğru değildir. Nitekim Falih Rıfkı Atay, Atatürk'ün bu parayla İş Bankası'nı kurmasının doğru olmadığını belirtmiştir. İş Bankası'nın ilk sermayesi de Hindistan'dan Mustafa Kemal'e gönderilen paranın geri kalanıydı. Bu para millete ve devlete gönderilmişti. Mustafa Kemal el sürmemeliydi. Gerçi o sermaye hesabı daima ayrı tutulmuş, parti işleri için kullanılmış ve partiye bırakılmıştır. Ama Mustafa Kemal yanındakilere iyi bir örnek olmalıydı. Tersten düşünelim. O parayı Atatürk kendi hesabında tutmasaydı, o para millet ve devlet yararına daha iyi kullanılabilir miydi? Aslında bu sorunun yanıtını yine en iyi verecek kişi Falih Rıfkı Atay'dır. Atay, Çankaya adlı eserinde Atatürk'ün etrafını ve devleti saran nüfus tacirlerini, yolsuzluk peşinde koşan uyanıkları, vurguncu arazi spekülatörlerini, İş Bankası'nı soymaya çalışan girişimcileri en ince ayrıntısına kadar anlatmıştır. İşte Atay'ın gördüğü bu manzarayı Atatürk de gördüğü için, üstelik bu tür eleştirileri göze alarak o parayı kendi hesabında tutmuştur. Atatürk böylece Türk milletine gönderilen o yardım paralarının Cumhuriyet'in yoktan var edildiği bir süreçte birilerince çarçur edilmesini önlemiş, millet ve devlet yararına kullanılmasını sağlamıştır. Atatürk o paralarla yeni Türkiye'nin iki büyük projesini, bir örnek çiftlikler, iki iş bankası hayata geçirmiş, üç büyük projenin CHP, TTK ve TDK'da sürekliliğini sağlamak istemiştir. Ve yine Falih Rıfkı Atay'ın çok iyi bildiği gibi Atatürk o paralara el sürmemiştir. Örnek olma meselesine gelince Atatürk bir cumhurbaşkanının kendi hesabında bile olsa millete ve devlete ait bir paraya el sürmemesi gerektiğini göstererek yanındakilere çok iyi bir örnek olmuştur. Atatürk eğer o yardım paralarını millet ve devlet yararına değil de kendi yararına kullanmış olsaydı veya yakınlarına, eşine, dostuna, yandaşına peşkeş çekmiş olsaydı ya da çevresinden birilerine miras bırakmış olsaydı her türlü eleştiriyi hak ederdi. Ancak Atatürk o parayı son kuruşuna kadar millet ve devlet yararına harcamış, dahası yakınlarına tek kuruş bırakmamak için özel kanun çıkarmış ve ölmeden önce de çiftlikleri hazineye, bankadaki paraları ise CHP'nin denetiminde ülkenin iki büyük kurumuna TTK ve TDK'ya bırakmıştır. Ayrım sonu. Sayfa 238.